Ayrım 21, Lontano, Jean-Christophe Grange, sayfa 209, 41. bölüm. Bir saatten beri Ervan dayanmaya çalışıyordu. Helikopterin yerine bir Hurricane'i 11 metre uzunluğunda lastikten yapılma bir sosise benzeyen, reçine gövdeli simsiyah bir Zodiac zor da olsa kabul ettirmeyi başarmıştı. Deniz komandolarının şu ünlü etrakolarından biri. 600 beygir demişti gururla dümendeki Arşambo. Le Guin tüm dikkatini bottaki radara ve GPS'e vermiş, seyir subayı görevi yapıyordu. Verney ise diğerlerini izliyordu. Sıkı tutun diye uyarmıştı kuş konmaz küçük kanaldan çıkarken, hava iyi değil. Dalga onları denizin karanlık karnının içine çekmek için anında yakalamıştı. Böğründe öfkeli bir yaşam taşıyan şişkin gebe bir karın, hem anaç hem de uğursuz, öfkeli ve yıkıcı bir kuvvet, onları yutmaya hazırlanan bir medeya. Ervan üstünde can yeleği koltuğunun kenarlarına tutunmuş, bedeninin bir kısmı dalgalara dönük teknenin kıç tarafında oturuyordu. Güvenlik önlemi olarak onu koltuğuna bağlamışlardı. Duşlardaki kavgadan ve pistteki kovalamacadan sonra dibe vurmuştu. Onun önünde Arşambo dümeni sımsıkı tutuyordu. Bileği devre kesici bir bileklikle kumanda paneline bağlıydı. Bu düzenek eğer denize düşerse doğrudan motoru stop ettiriyor ve Zodiac'ın tek başına İngiltere'ye gitmesine engel oluyordu. ''İyi değil misin?'' diye sordu Le Guin omzunun üstünden. Istakoz karada olduğundan çok daha iyi niyetliydi. Kuşkusuz galip gelmiş birinin hoşgörüsü. Ervan kusmak için eğildi. Yine başaramadı. Botun altındaki denizin tuz yüklü, iğrenç kükürt kokusunu duyuyordu. Deniz tutmasına karşı bir antihistaminik almıştı. Tek bir şey dışında hiçbir etkisi olmamıştı. O da çelişkili bir etkiydi. Bu tip ilaçların uyarıcı etkisinden bahsedildiği de duymuştu. Hissettiği tek şey yola çıkmadan önce yuttuğu ağrı kesicilerle daha da artmış olan güçlü bir uyuma isteğiydi. Bununla birlikte yeni olayların analizini yapmaya çalışıyordu. Üs yeniden sükunete kavuştuktan sonra kendisinin zorla kabul ettirdiği, dışarı çıkma yasağını ihlal ettiği için özür dilemişti. Albay Wink anlayışlı davranmış ve bu gece kovalamacasının müsebbibi olan beklenmeyen tanık Patrick Fraser'in sorgusuna katılmasına izin vermişti. Deniz subayı ilave bir şey söylememişti. Amiral Di Greco'nun bir etrakoya bindiğini ve karaya doğru yola çıktığını söylemişti. Yaşlı adam statüsünün ve sağlığının gerektirdiği gibi davranmamış, yanına botu kullanacak birini almadığı gibi izin belgelerini de imzalamamıştı. Giriş çıkış yapılabilecek birçok yer olduğu halde denize açılan bir ambar kapısından kimseye görünmeden gemiyi terk etmişti. Frazier'e göre Di Greco eşsiz bir denizciydi ve bedensel yetersizliğine rağmen tek başına kıyıya ulaşabilecek yetenekteydi. Asker neden daha önce tanıklık yapmamıştı? Bu gece ziyaretinin ve saçma sapan bu kaçışın sebebi neydi? Cevap sorunun içindeydi. Birkaç günlük tereddütten sonra Frazier'e çözümü konuşmakta bulmuştu. Ancak bunu mümkün olduğunca gizli yapmak istiyordu. Ve bu koşullar altında son anda korkup vazgeçmişti. Kendin zarar görmeden komutana dokunamazsın. Güçlü bir dalga Ervan'ı düşüncelerinden kopardı, midesinin ağzına geldiğini hissetti. Midesini güverteye kustuğunu, midesinin de havasızlıktan boğulmakta olan bir balık gibi çırpındığını hayal ediyordu. Bu halüsinasyondan kurtulmak için başını kaldırdı ve kabus gibi bir manzarayla karşılaştı. Yağmurun altında kapkara dalgalar artık onları alabora etmeye ve yutmaya hazır devasa bir solunum hızına sahip falezler gibi yükseliyordu. Başını yeniden eğdi, dişlerini sıktı ve düşüncelerine yoğunlaştı. Gecenin o vaktinde Di Greco'nun karada ne işi vardı? Karaya çıkışının Vissa'nın ölümüyle bir ilgisi var mıydı? Ya da çaylak deneyimiyle? Amiral cinayetin azmettiricisi olabilir miydi? Ya da tam tersine iyice zıvanadan çıkan birliklerini sakinleştirmek mi istemişti? Uçak gemisine ne zaman dönmüştü? Ervan'ın derebeyine şahsen sormak istediği o kadar çok soru vardı ki. Bu alelacele yola çıkış iyi bir fikir değildi. Özellikle hava şartları söylendiği gibi elverişsizdi. Ayrıca bir kez daha onun sahasında karşılaşmaktansa Amir Ali Kara'ya davet etmek, Karvelek'e değil jandarma karakoluna iyi bir strateji olabilirdi. Ancak Ervan farklı bir taktikte karar kılmıştı, sürpriz yapacaktı. Geleceklerini kimseye haber vermemişlerdi. Şimdi gemiye kabul edilmeyi beklemekten başka çareleri yoktu. Devasa bir dalga tüm düşüncelerinin önüne geçti. Köpüklü su Etrako'nun içini bir havuz gibi doldurdu. Verney oturduğu yerden fırladı ve su tahliye deliğini botun dip kısmında yer alan ve birkaç saniye içinde suyun boşalmasını sağlayan drenaj deliğini kontrol etti. Bir dakika sonra yeniden kendini koltuğuna bağlamıştı. Ervan suçlulukla karışık bir memnuniyetle iki yol arkadaşının da içinde bulundukları durumdan hoşnut olmadıklarını anlıyordu. Deniz tutmasına karşı anti-emetik merkalmları yutmuşlardı. Boyunlarını fosforlu can yeleklerinin içine çekmişlerdi. Her birinin gözlerinde de Arşambo'nun talimatıyla dalgıç gözlükleri vardı ve suratları yeşilimsi bir renk almıştı. Yeni bir dalga. Ervan uyku halindeydi. Sarsılmış, hırpalanmış, ıslanmıştı. Deniz ile fırtına arasında sürekli olarak bilincini kaybediyordu. Küpeşteyi sımsıkı tutan parmakları artık ona ait değildi. Bir ses onu gerçeğe döndürdü. Kimin bağırdığını söylemek imkansızdı. Ancak bir isim duyar gibi oldu. Verney. Sonunda durumu kavradı. Jandarma kaybolmuştu. Suyu boşaltmak için yeniden kalktığında teknenin bordasının üstünden suya düşmüştü. Koltuğundan kalkmaya çalışırken çoktan manevra yapmaya başlamış olan Arşambo bağırdı. ''Kimse kemerlerini açmasın!'' Le Guin daha iyi görmek için iki eliyle siper yaptığı GPS ekranına eğilmişti. Ervan can yeleklerinde konum belirleme sistemi bulunduğunu hatırladı. Verney'nin bu düzeneyi harekete geçirecek refleksi gösterdiğini umut etmekten başka çare yoktu. Bileklikte yanıp sönen bir düzenekle donatılmıştı. Arşambo dümeni hemen kırarak yarım tur atmayı başardı. Herkes gözlük camlarını silerek bir şeyler görmeye çalışıyordu. Birden 50 metre mesafede köpüren bir dalga çukurunda yanıp sönmekte olan konum belirleyicinin ışığı göründü. Devasa bir göğüs kafesinde çarpmakta olan bir kalp pili. Arşambo yaklaştı ve botun burnunu rüzgara verdi. Köpüklerin ortasında Verney yağmurluğuyla debeleniyor, onu dibe çekmeye çalışan vücudunun ağırlığına karşı mücadele ediyordu. Ervan olan biteni kavrayana kadar Le Guin kemerini açtı, can yeleğini ve elbiselerini çıkardı. İçinde dalgıç kıyafeti vardı. Ardından da zaman geçirmeden bir dalgıç maskesi taktı, paletleri ayağına geçirdi ve üstüne giydiği dalış denge yeleğinin kemer tokasını taktı. O anda Ervan hiç tanımadığı bir alemde nasıl soruşturma yapmaya kalkıştığını düşündü. Le Guin suya atladı. Zodyak'a bir halatla denizci dilinde bir çımayla bağlıydı. Arşambo'nun sesi duyulabilir hale gelmişti ama sözcükleri değil, sadece sesi. Dümene ve motorların koluna sımsıkı yapışmış, Etrako'yu dengede tutmak için neredeyse zemine uzanmış bir halde sürekli aynı iki heceyi tekrarlayıp duruyordu. Çıma! Ervan sonunda anladı. Kemerini çözüp usturmaçalar boyunca sürünerek ilerledi ve Pruva bodoslamasına ulaşmayı başardı. Yağmurun ve deniz serpintilerinin arasında güverteyi kamçılayan halatı buldu ve bir bocurgata bağlıydı. Acemice aletin arkasında durdu, ayaklarını sosisi andıran bota dayadı. Merdanenin iki tarafındaki manivelaları tuttu ve kaptanın vereceği işareti bekledi. Arşambo teknenin içine su girmesini engellemek için dalgaların üzerine tırmanarak manevraya devam ediyordu. Motorlar uğulduyor, hıtlıyor, ıslık çalıyordu. Pervaneler bu bulaşık suyunu alt üst ediyordu. Teğmen elini kaldırdı. Le Guin Verney'i yakalamıştı. Ervan kendi ağrılarıyla, acılarıyla mücadele ederek manivelaları çevirdi. Az sonra onları gördü. Birbirlerine bağlanmış kazazedeler en fazla birkaç metre uzaktaydılar. Dalgalara tabi olarak batıp çıkıyorlar, dalgalarla saklambaç oynuyorlardı. Ervan çarkları daha hızlı çevirmeye başladı. Sonunda kazazedeler, sosise doğru yükseldiler ve botu taşımakta kullanılan tutamaçlara tutundular. İstakoz bağıra çağıra anlaşılmaz şeyler söylüyordu. Birkaç saniyelik bir kararsızlık yaşandı. Ardından Ervan bocurgatı yeniden döndürerek onları çekti ve usturmaçaya sabitledi. Manivelaları bırakarak hızla harekete geçti. Önce yuvarlandı, ardından doğruldu. Güvertede yuvarlanan Verney'i çekti. Bir gayretle Le Guin de hayatın iyi tarafına devrildi. Etrafı hala öfkeli sıçrayışlar yapmaya devam ediyor. Teknenin üstünden aşan dalgalar onları yutacak gibi görünüyordu. Bununla birlikte herkes yaşıyordu. Birkaç saniye boyunca soluklandılar. Hayatlarını değiştiren zaferin tadını çıkararak hiç kımıldamadan duruyorlardı. Sonra dalgaların çatırtısı yeniden duyuldu. Ervan'ın uykulu hali geçmiş açılmıştı. Verney öksürüyor, kusuyor, dualar ve teşekkürler mırıldanıyordu. Üzerinde dalgıç kıyafetleriyle Le Guin dalış denge yeleğini çıkarmaya çalışıyordu. Ayakları dev bir iplik makarası gibi bükülmüş çımanın içindeydi. Ervan bir karar aldı. Emekleyerek kumanda yerine doğru ilerledi. Dümenin hizasına kadar yükseldi. Sonra arşamboya bağırdı. ''Geri dönüyoruz.''
''Ne?''
''Geri dönüyoruz.'' Cevap olarak kaptan işaret parmağını uzattı. ''Çok geç, geldik.'' Ervan başını çevirdi ve siyah duvarla karşılaştı. Akan bulutların ve kabarmış dalgaların arasında en ufak bir ışığı olmayan tek renkli karanlık bir cisim belirdi. Fırtınanın ortasındaki geminin görüntüsü kesinlikle dantevariydi. Kendisini saran karanlıktan daha karanlık, fırtınadan daha güçlüydü. Kargaşadan uzak, kaygısız bir görüntüsü vardı. Deniz gövdesine çılgınca vurmasına rağmen hiç kımıldamıyordu. Ervan usturmaçaya çarparak sırt üstü düştü, kolları iki yana açılmıştı. Gong'un kurtardığı boksör. O esnada büyük bir gıcırtıyla ana kapı karanlığın içine açıldı. İki yanında sarı babalar bulunan bir platform göründü. Ervan'ın aklına ürkütücü bir solungaç, bir deniz canavarının karnında titreşen bir yarık geldi. Yandan görünen iki ağır zincirle çevrelenmiş platform olağanüstüydü. Tanker kamyonlarını ve bütün bir süvari birliğini alacak kadar büyüktü. Platformdan dışarı vuran ışık tamamen kırmızıydı. Arşambo hızını arttırdı. Hala üstünden sular sızan Le Guin telsize bağırıyordu. Verney bir usturmaçaya sımsıkı tutunmuştu. Koltuğuna büzülüp kalmış Ervan ise dalgaların yüzeyini aydınlatan akkor halindeki ışığa büyülenmiş gibi bakıyordu. Platform çelikten bir iskele oluşturacak şekilde sanki dalgaların yüzeyine kadar indi. Zodyak biraz daha yaklaştı. Arşambo hızlanıyor, hızını azaltıyor, yükselip alçalıyor, dalga tepelerini aşana dek kıç atarak, kayarak, ardından zikzaklar çizerek son engelleri de aşıyordu. Gemici kancaları uzatıldı, aborda kancaları tıkırdadı, çımalar kırmızı suya düştü. Manzara güven vericiydi. Ölümden sonra yeniden hayat başlıyordu. Ervan'ın gözleri doldu. Bu gece balinayı zıpkınlayan balıkçılar değildi. Bu yürekli adamların teknesini yutan balinaydı. 42. Bölüm. Platforma ayak bastıklarında bir şüpheliyi sorgulamaya gelmiş bir baskın timiyle yakından uzaktan alakaları yoktu. Sucuk gibi ıslanmışlar, ringa balığı gibi tuza bulanmışlardı. Görende kaygı uyandıracak bir haldeydiler. Verney boğulmuş birine benziyordu. Le Guin hala suyla şişmiş dalgıç kıyafetinin içindeydi. Dümen başında yaptığı manevralar sebebiyle Arşambo'nun kolları hala titriyordu. Ervan deniz tanrısına bağlılığını sunar gibi kafasını kapüşonunun altında öne eğmişti. Bu kez onları bekleyenler sadece manevracılar değildi. Elleri tetikle deniz komandoları bağlanma yerinin etrafını sarmışlardı. Köprü, iskele, geminin kırmızı ışıkla kaplı çelik ağzına kadar yükseldi. Herkes içeriye sığındı. ''Burada ne arıyorsunuz?'' diye bağırdı silah subayı. ''Amiral Di Greco'yu dinlemeye geldik.'' diye cevap verdi Verney aynı tonda. Dalgaların gürültüsünden dolayı bağırarak konuşmak gerekiyordu. ''İstinabe için gerekli bir evrakınız, herhangi bir şeyiniz var mı?'' ''Gerek yok. Vissa Saviris'in ölümü hakkında açılan adli soruşturma çerçevesinde Brest Savcılığı tarafından görevlendirildik. Gerçeği bulmak için her türlü yöntemi uygulamaya ve her türlü dinlemeyi yapmaya yetkiliyiz. Jandarma tüm bunları bir solukta söylemişti. Yeniden hayata dönen biri için hiç de fena değildi. Deniz komandosu etkilenmişe benzemiyordu. Yağmurluğunun altından bir telsiz çıkardı, sırtını rüzgara verdi ve sigarasını yakmaya çalışan biri gibi eğilerek konuşmaya başladı. ''Gemi kaptanını beklememiz gerekiyor.'' dedi onlara dönerek. ''Gidelim.'' dedi Ervan. ''Sabrı taşıyordu, bizi kabul edecektir.'' Bir anda askerler tüfeklerini doğrultarak onun önünü kesti. Aynı anda Verney ile Arşambo tabancalarını kılıflarından çıkarmayı başardılar. Kıpkırmızı lambaların altında her şey daha da korkunç görünüyordu. ''Herkes sakin olsun.'' Herkesin bakışları dalgaların gürültüsünü bastıran sese doğru döndü. Koyu renk parkalı bir adam kırmızı halenin içinde karaltı gibi duruyordu. Kısa boylu, 50'lerinde bir adamdı. Yanında ne eskortu ne de üstünde ayırt edici bir işaret vardı. Ervan onun geminin en üst rütbeli komutanı olduğunu tahmin etti. ''Gemi kaptanı Martin'' diyerek Ervan'ın tahminini doğruladı. ''Charles de Gaulle'e bu şekilde yanaşabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Siz kendinizi ne sanıyorsunuz?'' Ervan kendini tanıttı ve neredeyse Verney'nin sözleriyle ancak hem daha ölçülü hem de daha ayrıntılı bir dil kullanarak durumu özetledi. Subay cevap vermedi. Deniz komandoları onun etrafına silahlarını indirmeden toplanmıştı. ''Amirali neden dinlemek istiyorsunuz?'' diye sordu geminin kaptanı sonunda. Açık kapıdan rüzgar o denli güçlü ıslık çalıyordu ki insan sesleri gecenin karanlığında üst üste binmiş ses dalgalarını çağrıştırıyordu. Bununla birlikte Martin sesinin tınısını yükseltmiyordu. Buraların efendisi, fırtınanın efendisi. ''Soruşturma gizliliği'' diye lafı gediğine oturttu Ervan. ''Amiralin sorularımıza cevap verecek ya da canı isterse bizi başından savacak kadar önemli biri olduğunu düşünüyorum.'' Buzları eritmek için dostane sözcükler kullanmıştı. Bu girişimi boşa gitti. Adam elleri arkasında kenetli sessizliğini koruyordu. Komandolar hala nişan alma pozisyonundaydı. ''Bunun deniz subayı Frazier ile bir ilgisi var mı?'' ''Üzgünüm, size bir şey söyleyemem. Amirali görmemiz gerekiyor.'' ''Saat sabahın 3'ü. Biz bu saatte buraya geldiğimize göre önemli bir... Sağlık durumu sizi kabul etmeye müsait değil.'' ''Size önerim şu, bu gece onu dinleyemesek bile en azından bu isteğimizi ona iletelim. Onu haberdar etmek için sadece birkaç dakikalığına rahatsız ederiz. O da görüşme zamanını kendisi belirler. Eğer bizi yarın sabah kabul edebilirse gemide bekleriz.''
''Ya uyuyorsa?''
Bu basit ayrıntılar durumu ele veriyordu. Di Greco herkesin gözünde yaşlı, hasta bir adam, can çekişen bir efsaneydi. ''İlk karşılaşmamızda'' diye blöf yaptı Ervan. ''Amiral uykusuzluk çektiğinden bahsetti. Onun uykusunu bölmek gibi bir tehlike olduğunu sanmıyorum.'' Güldü. ''Lombozundan fırtınayı seyrediyor olmalı.'' Yeniden bir yakınlık kurma teşebbüsü, yeniden başarısızlık. Geminin hükümdarı bu tarz biri değildi. Subay hala atış pozisyonunda bekleyen adamlarına baktı. Bir hareket yaptı ve komandolar silahlarını indirdi.
10 dakika, tam tamına, sizi ben götüreceğim.
Koridorlar, asansör, kırmızı ışıklar, geminin içinde insan fırtınayı unutuyordu. Ama Ervan hala tuzlu suyu ceplerinde, şamandıraların titreşimini ise kanında hissediyordu. Sanki deniz ve denizin öfkesi içine işlemişti. İkinci asansör, yeni bir koridor. Amiralin kapısının önünde refakatçisi, Ervan'ın kapıyı çalması için kenara çekildi. Ne de olsa bu onun fikriydi. Bir haciz memuru gibi davranmıştı. Cevap yoktu. Yeniden kapıya vurdu, bu kez daha güçlü olarak. Hala cevap yoktu. Ervan başını eğdi, kapının altından ışık sızıyordu. Gemi kaptanına baktı, birbirlerini anladılar.
''Maymuncuğumuz var.''
Subayın bir işaretiyle adamlardan biri bir anahtar demeti çıkardı ve kilidin içine soktu. Kısa bir tereddütün ardından Ervan eli silahının üstünde kameraya daldı. Tavan ışıkları yanıyordu, her şey düzenliydi. Yani düzensizdi, ilk seferki gibi. Üst üste yığılı dosyalar, rulo yapılmış haritalar, ağzına kadar dolu dolaplar. Tek ayrıcalığı olan lombozun yanındaki çalışma masasının arkasında oturan Di Greco'nun yüzü parçalanmıştı.
mermi kafatasını parçalamış ve beyni arkaya saçılmıştı. Üstünde her zamanki gibi hiçbir rütbe şeridi olmayan mavi üniforma ceketi vardı. Hayatına son verdiği silahı hala elinde tutuyordu. Ervan'ın çok iyi bildiği, arama ve müdahale biriminde görev yaparken kullandığı silah, çelik bir Beretta 92G. Yaklaştı ve kanın hala ıslak olduğunu fark etti. Kendileri henüz denizdeyken yaklaşık bir saat önce intihar etmiş olmalıydı. Ona haber mi vermişlerdi? Er ya da geç tutuklanacağını biliyor muydu? Ervan üstünden yük kalkmış gibi bir hisse kapıldı. Bu intihar itiraf yerine geçecekti. Ama öte yandan soruları cevapsız kalacaktı. Sebep neydi? Ayrıntılar nelerdi? Tüm bunlar nasıl olabilmişti? Di Greco'nun bir veda notu bırakıp bırakmadığını görmek için ilerledi. Masanın üstünde küçük kan lekeleriyle kaplı katlanmış bir kağıt vardı. Ervan kağıtta yazılı olanı okuyabileceği açıdan cesede doğru yaklaştı ve kağıdı açtı. Hasta uzun adam büyük harflerle sadece tek bir sözcük yazmıştı. Lontano.
21. ayının sonu. Sayfa 217.